İkinci kısma bakacak olursak kardeşlerim, bilindiği gibi bedende arız olan bir hastalık, o bedenin sıhhatinin ve iyiliğinin zayi olması demektir. Bir beden hasta olduğu zaman tabi itidalinin de dışına çıkmış olur. Böylece o beden tabi kavram ve hareketini de ya tamamen veya kısmen yitirir. Körlük, sağırlık, çolaklık gibi haller bedendeki bir organın sıhhat ve kuvvetinin tamamen zayi olmasının örnekleridir. Bazen aksaklık kısmen olur, bazense aksaklık kavramlarda görülür. Sıhhaten bozulması sebebiyle kişi eşyayı olduğunun tersine idrak eder. Mesela tatlıyı acı, acıyı tatlı olarak algılar. Çirkin bir şeyi hoş, hoş olanı da çirkin olarak idrak eder. Sesim net değil mi? Bazen de sıhhatini kaybeden kişinin tabii hareketlerinde bir bozukluk görülür. Allah razı olsun. Tatma, tutma, itme, çekme kuvvetleri zaafa uğrar. Bu sebeple kişi büyük elem ve ızdıraplar çeker. Fakat bu gibi arızalar onu ölüme ve helaka götürmez kardeşlerim. Kişinin böyle tabii itidalını kaybetmesinin şüphesiz bir takım sebepleri var. Bunlar ya keyfiyetle ya da kemmiyetle ilgilidir. Eğer arıza keyfiyette ise hastanın ateşi yükselir ya da düşer. Kendisinde ya hararet görülür ya da üşüme. Bünyesindeki rutubet ve nemlilik ya azalır ya da çoğalır. Bünyesindeki durum neyse onun gerektirdiği şekilde ilaç alıp tedavi görmesi gerekir. Burada özet olarak söylemek gerekirse deriz ki kardeşlerim, sıhhat ve sağlığın temeli üçtür. Birincisi, bedendeki sıhhat ve kuvvetlerin korunması. İkincisi, zarar ve eza veren şeylerden sakınılması. Üçüncüsü, sağlığı bozan maddelerin bedenden dışarı atılmasıdır. İşte tıbbın ve tıpla uğraşanların üzerinde durduğu esaslar kısaca bunlardır. Şöyle bir hatırlayalım kardeşlerim. Yüce Rabbimiz misafire, hastaya Ramazan orucunu sonraya bırakmalarına izin vermiştir değil mi? Neden? Sıhhat ve kuvvetlerini korumaları için değil mi? İşte misafir veya hasta olan bu özrü sona erdiği zaman Ramazan orucunu kaza edecektir. Zira hasta hastalığı halinde oruç tutsa bu onun hastalığını artıracak veya onun kuvvetini azaltacak. Misafir olan da böyledir. Zira seferde fazlaca kuvvet sarfı vardır. Bir de oruç tutacak olursa kuvveti daha da azalacak. Misafir ise kuvvetinin artmasına muhtaç bir durumdadır. Bu sebeple kendisine orucunu kazaya bırakması hususunda Allah Subhanahu ve Teala ne yapmış? İzin vermiştir. Zarar ve eza veren şeylerden perhizkar olup korunmaya gelince yine bakın Yüce Rabbimiz Subhanahu ve Teala hasta olan bir kulunun abdest veya gusül iktiza ettiği zaman eğer soğuk su ile bu ihtiyacını gidermesi kendisine zarar verecekse onu bundan korumuş ve kendisine teyemmüm yapmasını emretmiştir. Bu suretle kulunun maddi yapısına bir zarar ve eza ulaşmasını ne yapmıştır? Önlemiştir. Elbette kulunun manevi yapısına zarar veren şeylerden de koruyup himaye eylemiştir. Ona ne kadar hamdü sena eylesek azdır kardeşlerim. Eğer sağlığa zarar ve eza veren şeyler bedende mevcut ise bunların bedenden dışarı atılması meselesine gelince Bu hususta da güzel bir misal olarak hac sırasındaki ihramlıyı hatırlayalım kardeşlerim. Aslında ihramlıya tıraş olmak yasaktır. Fakat başı bitlenmiş. Derhal tıraş olarak başındaki ezayı atması için kendisine müsaade edilmiştir. Tabii bu zarar ve ezadan kurtulması en kolay olan şeydir de işte Yüce Allah ilgili ayetiyle kulunu bu hususta uyarmış ve kendisine kolaylık ihsan eylemiştir. Evet. Ben bir defasında Mısır'da bulunduğum bir sırada sıhhat ve sağlığı korumanın başlıca temelleri ve bu hususta Yüce Allah'ın kullarına olan rahmetini tıp ilmiyle uğraşanların ileri gelenlerine bu şekilde anlatmıştım. Onlar benim bu anlattığıma hayran kaldılar. Hatta işlerinden biri şöyle demekten kendini alamamıştı. Vallahi ben bu faydalı bilgileri almak için kalkıp ta batıya sefer etsem doğrusu yine de az gelirdi. Bedenle ilgili olarak sağlığın bu temelleri böylece bilinip kabul edildikten sonra sözü tekrar getirelim kalplerle ilgili sıhhat ve sağlığın temellerine. Evet kardeşlerim, bir beden nasıl bedeni kuvvetlerin korunmasına muhtaç ise elbette bir kalp de kalbi kuvvetlerin korunmasına öylece muhtaçtır. Kalbin kuvveti ise imandır kardeşlerim. İtaattır, ibadettir. Ayrıca kalbe zarar ve eza veren şeyler de kalbi esaslı bir şekilde korumak zaruridir. Bu ise şüphesiz Rabbimiz Sübhanahu ve Teala'nın haram ve yasak kıldığı şeylerin terk edilmesidir. Günah ve itaatsizlikten uzak durmaktır. Kalbe zarar veren ufacık şeylerden bile sakınıp kalbi korumaktır. Aleykümselam ve rahmetullah. Zira her şey küçükten başlar kardeşlerim. Sonra büyür gider. Şayet herhangi bir günah irtikap edilmişse samimi bir şekilde tövbe edip Allah'tan af ve mağfiret dilemek lazımdır. Kalbin hastalanması bir nevi fesada uğrayıp bozulması demektir. Bu sebeple kalbin tasavvuru ve iradesi de fesada uğramış olur. Artık kalp doğru olarak düşünemez. Doğru olarak kavrayamaz. Yani hakkı hak olarak görmediği gibi tersine hakkı batıl olarak görür. İdraki tersine döner veya büyük ölçüde eksilmiş olur. İradesinde de tersine tecelliler veya eksiklikler görülür. Artık hakkı seveceği yerde ona buğz eder. Batılı reddedeceği yerde onu sevmeye başlar. Haktan faydalanamadığı gibi batılın zararından da korunamaz bu ahmak. Evet, ilgili ayetin haber verdiği gibi kardeşlerim, şüphe ve şevhet girdapları içinde iyice bozulur gider, sonunda da helak olur. Sıhhat ve maraz, yani hastalık ve sağlık birbirinin zıttıdır. Sıhhat, sıhhate sebep ve medar olan şeylerin bulunmasıyla korunmuş, bunların yok olması neticesinde de zayıflamış veya yok olmuş olur. Hastalık ise böyle değildir. Hastalığı yapan sebeplerin ve benzeri şeylerin bulunmasıyla hastalık da artmış olur. Yani sıhhat aynısı veya benzeri sebeplerle korunduğu gibi kardeşlerim, hastalık da hastalık sebeplerinin zıttı olan şeylerle giderler. Herhangi bir hastalık, o hastalığı yapan sebebin veya benzeri şeylerin bulunmasıyla değil, bunların izale edilip giderilmesiyle giderilmiş olur. İşte bu itibarla da sıhhat ile hastalık birbirinin zıttı ve hilafınadır. Bunlar diğer itibarla da birbirine benzemezler. Mesela biraz sıcak veya soğuk olması. Sıhhatli bir kimseye dokunmazken hasta birisi bundan ne yapar? Hemen rahatsız olur. Bir miktar harekette bulunma sağlıklı bir kimse için bir mesele değilken hastalıklı birisi için çok zor olur. İşte kardeşlerim, aynen bunun gibi eğer kişinin kalbi hastalanıp fesada uğramışsa, küçücük bir şüphe veya şevhet ona çok dokunur. Bir şüphe veya şevhet ne kadar zayıf olursa olsun, hasta olan kalp onu kolaylıkla reddedemez. Böyle bir gücü kendisinde bulamaz. Sıhhatli ve kuvvetli bir kalp ise kat kat fazla ve büyük şüpheler karşısında bile görevini tam olarak yapma gücüne sahiptir. Düşünün, Hazreti Ebubekir'e Mekke müşrikleri, senin arkadaşın artık iyice kafayı üşüttü, yeri bıraktı da göğe çıktığını söylüyor dediğinde Ebubekir ne dedi kardeşlerim? O ne diyorsa doğrudur dedi, değil mi? Allah bize öyle kalp nasip etsin. Sıhhatli ve kuvveti sayesinde dağlar misali ağır ve büyük şüpheler ve şevhetler karşısında bile hiçbir sarsıntıya uğramadan onların üstesinden gelir. Kısaca buraya kadar sözlerimizi özetleyecek olursak kardeşlerim, aslında hastalanmış bulunan bir kalbe hastalığı yapan sebebin aynısı veya benzeri diğer şeylerin arız olmasıyla o kalbin hastalığı arttıkça artar. Hastalığın artması nispetinde de kuvveti ve sıhhati eksilir. Eğer bu gidişe karşı yerinde ve zamanında tedbirler alınıp tedavi edilmezse, yani hastalığını azaltacak kuvvet ve sıhhatini artıracak sebeplere tevessül edilmezse, şüphesiz sonu hüsran ve helak olur. İnsanı insan olarak yaratan ve ona kalp gibi bir nimet ve meziyet veren Yüce Allah, tevfikini ihsan buyurup kullarının yarı ve yardımcısı olsun. Amin ya Rabbi.